Ayrım 16.
2. Ücretlilere vergi iadesi. Ücretli ve maaşlı gruplar. Sanayi işçileri 54.9. Niteliksiz işçiler 67.9. Beyaz yakalılar 39.5. Emekliler 60.9. Toplam 54.8. Ücretli maaşlı olmayan grup 59.6. Toplam bütün gruplar 56.2. 3. Kent yönetimi. Ücretli ve maaşlı gruplar. Sanayi işçileri 45.0. Niteliksiz işçiler 37.9. Beyaz yakalılar 60.0. Emekliler 50.0. Toplam 47.5. Ücretli maaşlı olmayan grup 54.3. Toplam bütün gruplar 49.6. 4. Faiz politikası. Ücretli ve maaşlı gruplar. Sanayi işçileri 4.1. Niteliksiz işçiler 3.2. Beyaz yakalılar 20.5. Emekliler 13.0. Toplam 8.2. Ücretli maaşlı olmayan grup 9.2. Toplam bütün gruplar 8.5. 5. İthalatta serbestliği. Ücretli ve maaşlı gruplar. Sanayi işçileri 35.9. Niteliksiz işçiler 37.5. Beyaz yakalılar 31.7. Emekliler 44.2. Toplam 39.0. Ücretli maaşlı olmayan grup 44.7. Toplam bütün gruplar 39.2. 6. Döviz serbestliği ise. Ücretli ve maaşlı gruplar. Sanayi işçileri 46.8, niteliksiz işçiler 51.6, beyaz yakalılar 64.1, emekliler 44.7, toplam 49.6. Ücretli maaşı olmayan grup 58.4, toplam bütün gruplar 52.1. 7. Dış borçlar. Ücretli ve maaşlı gruplar, sanayi işçileri 30.1, niteliksiz işçiler 33.3, beyaz yakalılar 35.7, emekliler 35.6, toplam 32.6. Ücretli maaşlı olmayan grup 36.4, toplam bütün gruplar 33.5. 8. Ortalama 1.7. Ücretli ve maaşlı gruplar. Sanayi işçileri 37.3, niteliksiz işçiler 40.4, beyaz yakalılar 44.9, emekliler 46.0, toplam 40.7. Ücretli maaşlı olmayan grup 46.6, toplam bütün gruplar 42.2. Kaynak Kartal Anketi. Boratap ve Yalman adı geçen eser. Tablo 11. Sosyal grupların resmi ideoloji ile uyum derecesine göre sıralanması. Kartal 1988. Temalar. 1. Sendikalar. Sıra 1. Emekli. Sıra 2. Ücretli olmayan. Sıra 3. Beyaz yaka. Sıra 4. Niteliksiz. Sıra 5. Sanayi işçisi. 2. Vergi iadesi. Sıra 1. Niteliksiz. Sıra 2. Emekli. Sıra 3. Ücretli olmayan. Sıra 4. Sanayi işçisi. Sıra 5. Beyaz yaka. 3. Kent yönetimi. Sıra 1. Beyaz yaka. Sıra 2. Ücretli olmayan. Sıra 3. Emekli. Sıra 4. Sanayi işçisi. Sıra 5. Niteliksiz. 4. Faiz politikası. Sıra 1. Beyaz yaka. Sıra 2. Emekli. Sıra 3. Ücretli olmayan. Sıra 4. Sanayi işçisi. Sıra 5. Niteliksiz. 5. İthalatta serbestliği. Sıra 1. Ücretli olmayan. Sıra 2. Emekli. Sıra 3. Niteliksiz. Sıra 4. Sanayi işçisi. Sıra 5. Beyaz yaka. 6 döviz serbestisi, sıra 1 beyaz yaka, sıra 2 ücretli olmayan, sıra 3 niteliksiz, sıra 4 sanayi işçisi, sıra 5 emekli. 7 dış borçlar. Sıra 1 ücretli olmayan, sıra 2 beyaz yaka, sıra 3 emekli, sıra 4 niteliksiz, sıra 5 sanayi işçisi. 8 ortalama sıra. 1 7. Sıra 1 ücretli olmayan, sıra 2 emekli, sıra 3 beyaz yaka, sıra 4 niteliksiz, sıra 5 sanayi işçisi. Kaynak tablo 4 sıra 1 resmi ideoloji ile en yakın tavrı. Sıra 5 resmi ideolojiden en uzak tavrı ifade ediyor. Ortalama sıra tablo 4'teki grup oranlarının ortalamasından hesap edildi. Buradaki bulguları önceki kesimdeki politik tavırlara ilişkin bulgularla bütünleştirirsek şu saptamayı yapabiliyoruz. 1980'li yıllar tüm ülkenin ve tüm sosyal grupların politik olarak sağa savrulduğu ve burjuva ideolojisinin devlet gücü desteğiyle yayılan savlarının herkesi etkilediği bir dönemdir. Bu savrulmanın hem politik hem ideolojik olarak en az etkili olduğu aykırı ve sol tavırları en çok koruyabilen grup sanayi işçileridir. Yukarıda açıklanan kapsamıyla kentli küçük burjuvazi ideolojik ve niteliksiz işçilerin ardından politik olarak ANAP'a en yakın gruptur. Beyaz yakalılar ve emekliler arasında ise gerek ideolojik temalar arasında gerekse ideolojik ve politik tavırlar arasındaki uyum bakımından istikrarsızlık vardır. Niteliksiz işçiler ise ekonomik ideoloji bakımından aykırı ve muhalif çizgide tutarlı bir tavır oluşturmakla birlikte politik davranış düzleminde sol partilerden uzak durmakta, ANAP ile aşırı sağ partiler arasında kaymalar göstermekte, bu özellikleriyle İslamcı radikalizmin en kolay ulaşabileceği bir grup olma özelliği göstermektedirler. Kartal örneğinden ve Türkiye'ye uzanan genellemeler yapmak elbette yanıltıcı olur. Ancak burada denediğimiz politik ve ideolojik tavırların saptanması ve çözümlenmesine dönük yaklaşımın daha kapsamlı benzerlerini tahrik edecek bir ilk adım olarak değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 3. 1980'li yıllarda köylülük, uyum ve savunma mekanizmaları. İkinci bölümde Türkiye köylüsünün 1977-1989 yılları arasında güneli fiyat hareketlerine ilişkin farklı göstergelerle ticaret ve iç ve dış sanayi sermayesine karşı bölüşüm ilişkilerinin nasıl bozulduğu gösterilmişti. Bu bozulma çiftçi için Türkiye tarihinde büyük buhran yılları dahil süre ve boyut olarak benzeri olmayan bir fiyat şoku oluşturdu. Çiftçinin bu şoku telafiye ve ona karşı uyum sağlamaya dönük bir dizi tepki geliştirmiş olması doğaldır. Makroekonomik veriler veya sosyolojik alan çalışmaları bu doğrultuda bir dizi saptama yapmamıza imkan veriyor. Makroekonomik uyum göstergeleri, düşen fiyatlar, yükselen verim. Yukarıda açıklanan doğrultuda bir fiyat çöküntüsüyle karşılaşması halinde çiftçinin üç türlü tepkide bulunması mümkündür. Birincisi, tam anlamıyla kapitalist tarım halinde söz konusudur. Düşen güneli fiyatlar tarımın karlılığını düşürünce tarım işletmelerine yatırım yapmış olan sermaye tarımdan kaçar. Daha yüksek kar haddinin geçerli olduğu sektörlere, faaliyetlere yönelir. Bu tepkinin kolay olması için tarımda mülkiyetle kapitalist işletmenin birbirinden ayrılmış olması, yani kapitalist çiftçinin toprağı kiralamış olması, Ricardo'cu rant modeline uygun biçimde gerekir. Türkiye'de bu ilişki büyük kentlere yakın sera tipi işletmeler dışında bir hayli sınırlı olduğu için 1980'li yıllarda bu türden bir uyum süreci fazla geçerli olmamıştır. Ancak ileride değineceğimiz zengin çiftçilerin tarımdan uzaklaşmaları sürecinin burada açıklanan davranış biçimiyle bazı benzerlikler taşıdığı söylenebilir. İkinci tepki biçimi piyasaya dönük küçük üreticiliğin oldukça geri bir üretim güçleri tabanında gözlendiği durumlarda söz konusu olabilir. Fiyat çöküntüsü bu ortamda küçük işletmenin hayatiyetini tehdit edeceği için köylü çözümü piyasadan kopmaya teşebbüs etmekte, geçimi tarıma yönelmekte bulur. Tütün, pamuk, şeker pancarı, ayçiçeği gibi sanayi ürünlerden tahıla, bahçeciliğe yönelir. Küçük çaplı, aracısız pazarlama dışında piyasaya dönük üretimin kapsamını daraltır. Aslında iç ticaret hadlerinde tarım aleyhine bozulmayı önleme sonucu verebilecek olan bu tepki, büyük buhran yıllarında ve kısa bir süre için İkinci Dünya Savaşı içinde gözlenmiş olabilir. 1980'li yılların Türkiye tarımı, bu türden bir içe kapanma, piyasadan kopma tepkisine yol açmayacak ölçüde gelişkin bir yapı göstermekteydi. Üçüncü tepki, küçük üreticiliğin oldukça gelişkin bir üretim güçleri tabanı üzerinde oluştuğu durumlarda, yani 1980'li yılların Türkiye'si koşullarında beklenebilir. Böyle bir çerçeve içinde köylü aile ekonomisi ve işletmesinin bünyesinde var olan rezervleri kullanarak emek ve toprak verimini yükseltmeye ve pazarlanan üretim miktarını artırmaya teşebbüs eder. Ve bunda başarılı olduğu ölçüde, yani düşen gönüllü fiyatlara rağmen tarım ürünleri arzını artırabildiği takdirde iç ticaret adlarının tarım aleyhindeki seyrini pekiştirir. Belirtilen koşullardaki köylü tarımının ilginç bir paradoksu söz konusudur. 1980'li yılların Türkiye'sinde bu tür bir tepki, uyum, savunma sürecinin geçerli olduğu anlaşılıyor. Açıklayalım. 1977 ile var nüfusun sektörel dağılımı üzerinde bilgi sahibi olduğumuz son yıl olan 1985 arasında çiftçi tarımcı var nüfus başına verip, yani tarımda emek verimi yıllık ortalama %2,8'lik bir tempo ile büyümüştür. Bu şu anlama geliyor. Çiftçi bozulan fiyatları emek verimliliğini artırarak telafiye çalışmış. Farklı bir ifadeyle reel gelir düzeyini koruyabilmek için verim ve üretim miktarını yükseltme çabasına girmiştir. Bu çabanın sonuçları tablo 12'de gözleniyor. 1976 ile 1985 arasında cari fiyatlarla tarım sektörünün faal nüfus başına yarattığı katma değer, yani sektörel emek verimi sütun 1, sanayi sektörü fiyat deflatörü sütun 2, sabite indirgenirse sütun 3, çiftçi başına tarımsal reel hasılanın alım gücü elde edilir. Tabloda sütun 4'te ifade edilen bu gösterge, çiftçinin adam başına reel gelirinin bir göstergesi olarak yorumlanabilmelidir. Farklı bir ifadeyle bu gösterge, düşen fiyatlarla artan emek veriminin bir bileşkesidir. 1977'yi 100 kabul edersek, çiftçi başına reel alım gücü 1985'te 55,6'ya düşüyor. Tablonun son sütunu ise gönüllü fiyat bozulmasını temsil eden tarımın ticaret hadlerinin 100'den 47,5'e düştüğünü gösteriyor. Görülmektedir ki tarımda emek verimi artışı fiyat bozulmalarının etkisini düzeltme doğrultusunda bir sonuç icra etmiş olmakla birlikte bunda sadece kısmen başarılı olmuştur. İncelenen dönem içinde köylünün tarımdan elde ettiği reel gelir alan başına %44 civarında gerilemiştir. Tablonun 4. sütununda ifadesini bulan kavram işçilerin reel ücret kavramı ile paralellik taşır ve çiftçilerdeki reel gelir gerilemesinin işçilerdeki reel ücret gerilemesinden daha fazla olduğu ortaya çıkar. Emek veriminde meydana gelen bu artışların paraleli toprak veriminde de gözleniyor. 1980 ile 1987 arasında tütün, ayçiçeği, buğday, pamuk ve şeker pancarı gibi ürünlerde hektar başına verimin toplam olarak %4,5 ile %29,3 arasında arttığını gözlüyoruz. Dipnot 10. Köylü işletmesi için düşen fiyat koşullarında verim artışını sağlayabilmenin yolu emek dahil cari üretken girdi kullanımlarını artırarak sürdürmek olacaktır. Gerçekten de örneğin yapay gübre kullanımı 1980-1987 arasında yıllık ortalama olarak %2,8 oranında artmıştır. Bu 1973-1977 yıllarında gerçekleşen yıllık %15,3'lük gelişmenin çok altında olmasına rağmen pozitif verim artışlarının sürdürülmesine imkan veren bir katkı olarak görülmelidir. Dipnot 11. Bir fiyat şoku içinde böylesine bir uyumun gerçekleşebilmesi için aile işletmesi içinde belirli rezervlerin var olması ve kullanılabilmesi gerekir. Bunlar tüketim ve emektir. Kısacası öyle görünmektedir ki köle işletmesi 1977 sonrasının olumsuz fiyat koşullarını aile tüketimini kısma ve aile emeğini daha yoğun bir biçimde üretime yükleme ile ve bunlar sayesinde gerçekleşen verim artışları ile telafiye çalışmıştır. Yüksek faiz yükleri altında artan borçlanma bu uyum mekanizmalarına eklenmiştir. Bu uyum çabalarının işçi ailelerinde olduğu gibi yaşamın kalitesini ve refahı bozucu sonuçlar doğurduğu, yine de tablo 12 sütun 4'te görüldüğü üzere reel gelir düzeyini korumayı başaramadığı söylenebilir. Buna karşılık Türkiye çiftçisi tarım ekonomisinin uzun dönemli gelişme potansiyeli ve modernleşmesi bakımından önem taşıyan sabit sermaye yatırımlarından vazgeçmek zorunda kalmıştır. 1987 fiyatlarıyla yaptığımız bir hesaplama 1977-1989 arasında çiftçinin tarıma dönük yatırımlarının %56 oranında gerilediğini ortaya koyuyor. Kısacası köylü 1977-1989 arasında olağanüstü bir çabayla verim artışları sağlayabilmiş, tarım dışına kaynak aktarımını yoğunlaştırmış, bunu tüketimini ve sabit sermaye yatırımlarını kısarak ve aile emeğinin içsel sömürüsünü yoğunlaştırarak gerçekleştirmiştir. Tablo 12. Adam başına çiftçi gelirleri üzerinde fiyat ve üretim etkileri. Yıllar 1977. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus. Cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 19.250. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi içinde filatörü 1.203. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 16.002. Üçüm endeksi 100. Tarım ticaret hadleri 100. 1978. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 26.650. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 1936. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 13.765. Üçün endeksi 86.1. Tarım ticaret hadleri 82.9. 1979. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 41.597. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 3.572. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 11.645. Üçün endeksi 72.8. Tarım ticaret hadleri 66.6. 1980. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 83.521. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 8.091. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 10.323. Üçün endeksi 64.5. Tarım ticaret hadleri 57.2. 1981. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 119.061. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 11.599. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 10.265. Üçün endeksi 63.8. Tarım ticaret hadleri 58.3. 1982. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 148.160. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 15.376. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 9.636. 3'ün endeksi 59.9. Tarım ticaret adilleri 52.3. 1983. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus. Cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 183.796. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 20.141. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 9.125. 3'ün endeksi 56.6. Tarım ticaret adilleri 49.6. 1984. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus. Cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 289.993. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 30.451. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 9.523. 3'ün endeksi 59.1. Tarım ticaret adilleri 51.2. 1985. Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bölü tarımsal faal nüfus. Cari fiyatlar cinsinden Türk lirası 402.320. Gayri safi yurt içi hasılanın sanayi için deflatörü 44.935. Adam başına tarımsal reel hasılanın alım gücü 1/2 8.953. 3'ün endeksi 55.6. Tarım ticaret adilleri 47.5.